Ayrım 6. Ateş olmayan yerde duman tütmez. Bir Şey gazetesinin yazı işleri müdürü, edebiyat ve spor yazarı Ziegler'i yanına çağırarak boğuk sesiyle kükredi.
Bu yazılar bir okuyucuyu sıkıntıdan boğabilir. Her ne pahasına olursa olsun bu gazeteyi canlandırmalıyız. Şöyle 20 satırlık mizahi bir şeylerin bir fıkran falan yok mu?
Var, dedi Ziegler sırıtarak. Bu sabah müthiş bir fıkra duydum. Muhasebeci Zongspitz, ben de istiyorum. Anlayacağınız müdür bey, kayınvalidemin cenazesine gitmek istiyorum da izin isteyecektim. Patronun cevabı şu. Belki şaşıracaksın ama Zongspitz, ben de istiyorum. Anlayacağınız müdür de kayınvalidesinin cenazesine gitmek istiyormuş. Sabahtan beri gülüyorum.
Aptalca ve iğrenç bir fıkra. Üstelik gazetelerde de iki kez yayımlandı. Bu tür eskimiş şeyleri kullanmanın tek yolu vardır. O da fıkrayı bir tiyatro oyuncusu, bir sanatçı ya da bunlara benzer bir parazit tarafından anlatılmış gibi göstermek. Tam da üstüne geldi. Bugün bir yazı okudum. Tanınmış yazar Tırtıl'ın bir oyunu korkunç bir başarısızlığa uğramış.
Ya kızarsa?
Kızmak mı? Gazetede kendisinden söz eden bir yazı için mi? Onları böyle mi tanıyorsun?
Ertesi gün gazetenin ne var ne yok Adoslar sütununda çift dalgalı çerçeve içinde şu dedikodu haberi çıktı. Gelecek vaat eden yazar Yitzhak Tırtıl son günlerde nükte yapma yeteneğinin oyununun uğradığı başarısızlıktan etkilenmediğini yeniden gösterdi. Yazar bir akşamüstü her zaman olduğu gibi Millet Meclisi'nin koridorlarında gezinirken yanına şoförü gelmiş ve Bay Tırtıl demiş, kayınvalidemin cenazesine gitmek istiyorum. Yazar cevabı hemen yapıştırmış. Vallahi Zongspitz, ben de öyle. Çevresindekiler, özellikle koalisyon liderleri, bu başarılı nükteyi uzun bir kahkaha ile karşılamışlar. Yitzhak Tırtıl geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Bir Şey gazetesini okumazdı. Bu nedenle sokakta rastladığı dostlarının kendisinden sürekli olarak kaçmaları da bir anlam veremedi. Yazar daha sonra kayınvalidesinden taahhütlü bir mektup aldı. Mektupta şunlar yazılıydı.
Senden saygı maygı beklemiyorum ama ölmemi istiyorsan bunu naftalin kokan bir fıkra ile belirtme salak.
Ruhunun derinliklerine işleyen bu mektubu okuduktan sonra yazar fıkrasının yarattığı üzücü izlenimi silmek amacıyla umutsuz girişimlerde bulundu. Her zaman gittiği pastanede rastladıklarının yakalarına yapışıp saatlerce yakında durdu. Hayatında Millet Meclisi'ne gitmemişti, arabası yoktu, şoförü ise hiç yoktu. Yahu şu Zongspitz de kim? Fakat sözlerini aldıran olmadı. Çünkü ateş olmayan yerde duman tütmediği gibi bir gazete gerçek dışı şeyler yayınlayamazdı. Daha önemlisi, tanıdıkları yazarın koalisyon liderlerine dal kavukluk yapmasını kabullenemiyorlardı. Gazetenin okuyucuları aslında yazardan çok yazı işleri müdürüne kızmışlardı. Bir an gaflete mi gelmişti, yoksa zayıf bir kişiliğe mi sahipti, kim bilir? Bu reklam düşkününün, bu manyak herifin isteğine karşı çıkamamış, onunla işbirliği yapmıştı. Yazık, çok yazık. Tırtıl bu durum karşısında her onurlu ve saygıdeğer insan gibi bir avukata başvurdu. Yazarın uzattığı Bir Şey gazetesinin kayınvalide ile ilgili kısmını okuyan Doktor Şay Scheinberg bir kahkaha attı.
Beyefendi, dedi Tırtıl, kayınvalideme karşı bir gün bile saygıda kusur etmediğim gibi onunla hiçbir zaman alay etmemişimdir.
Anlıyorum, dedi avukat, ciddileşmişti. O halde neden böyle aptalca fıkralar anlatıyorsun? Yazar böylesine aşağılık yazıların kamuoyu üzerindeki etkisini uzun uzun anlattı. Avukata göre gazeteyi suç atma iddiasıyla mahkemeye vermek olanaklıydı. Ancak bu tür mahkemeler 5-6 yıl sürer ve sonunda da mutlaka kaybedilirdi. Çünkü yargıçlar bu arada davanın konusunu unuturlardı. Bununla birlikte Bir Şey gazetesinin yazı işleri müdürüne bir ihtar mektubu yazıp kendisinden bir yalanlama yazısı yayınlamasını istemeye karar verdiler. Yazar Doktor Shai Scheinberg'den aldığı esinle şöyle bir mektup derledi. Tarafımdan izin alınmaksızın şahsımı konu alan bir fıkra yayımlamanız beni şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklemiştir. Kayınvalidem tam sıhhattedir ve aile içindeki ilişkilerimiz bir kez olsun zedelenmemiştir. Binaenaleyh bir hafta içinde gazeteniz aracılığı ile benden alenen özür dilemenizi, aksi takdirde nokta nokta nokta nokta.
Başıma püsküllü bir bela sardın Ziegler, diye bağırdı yazı işleri müdürü. Tırtıl gazetede bir özür yazısı yayınlamamızı istiyor.
Yandık dedi Ziegler, kızacağını söylemiştim. Yazı işleri müdürü bu mesleğe 23 yılını vermiş, görmüş geçirmiş bir gazeteciydi. Bu durumun neyi ifade ettiğini anlamışçasına sırıttı.
Kızmak mı? Herif zevkinden dört köşe oluyor. Böylelerinin kafasında tek şey vardır, reklam. Adama güzel bir jest yapmak için gazetende ondan söz edersin, sonra da kapına dayanıp bir daha, bir daha diye bağırır. Hakkında ne yazdığın, nasıl yazdığın önemli değil, yeter ki yaz.
Namussuzlar dedi Ziegler.
Neyse zararı yok, bir özür yazısı yazarız olur biter. Bana Fıkralar Dünyası'nın birinci cildini getiriver.
Tırtıl gazeteyi pastanenin karanlık bir köşesinde okurken elleri rüzgara tutulmuş sonbahar yaprakları gibi titriyordu. Gazetenizin sadık bir okuyucusu olarak deniliyordu özür başlığı altındaki yazıda. Şunu bildirmek isterim ki kayınvalidemin cenazesi konusundaki eşsiz fıkrayı okumaktan büyük zevk aldım. Eksik olmayın. Ancak gerçeklere ışık tutmayı kendime görev bildiğimden fıkranın tarafımdan bulunmamış olduğunu özür dileyerek bildirmeyi uygun buldum. Kayınvalidem nazar değmesin bir boğa gibi sağlam ve sıhhatlidir. Üstelik benim en sevdiğim yemekleri pişirmekte de devam ediyor. Bununla ilgili olarak Sayın Yazı İşleri Müdürü, izin verirseniz birkaç gün önce evimizde geçen bir olayı nakledeyim. Dükkanların birinin yanından geçerken bir papağan gördüm. Merak edip girdim ve kuş hakkında bilgi istedim. Satıcı papağanın 7 dil bildiğini iddia etti. Güzel hayvanı satın alıp dükkanın komisiyle eve yolladım. Ancak aynı gün eve bir tavuk yolladığından, evden bir tavuk sipariş edildiğinden haberim yoktu. Uzun sözün kısası papağan kayınvalidemin tenceresinde hayata gözlerini yumdu. Öğle yemeğinde tabağımda papağanı görünce bağırmaya başladım. "Yahu ne yaptınız? Bu papağan 7 dil biliyordu."
"İyi ya," dedi kayınvalidem, "o halde niçin ağzını açmadı?"
"Saygılarımla, Yitzhak Tırtıl." Pastanenin personeli ve müşteriler gelecek vadeden yazarın geniş bir okuyucu kitlesine sahip gazeteyi ayakları altına alıp çiğnemesini, öfkeden kızaran yüzünü korku ile seyrettiler. Bir şeyin son sayısını okumuş olanların içinde ise ter ter tepinen yazara karşı en küçük bir acıma duygusu uyanmadı. Çünkü kayınvalide ile papağandan söz eden ilkel fıkrası nükte zevkinin sınırları oldukça aşmıştı. Şoför, meclis, papağan, 7 dil, daha neler, ne çocukça şeylerdi bunlar. Tırtıl döndüğünde eşinin evde olmadığını gördü. Kadın annesinin yanına gitmişti. Masanın üzerinde bıraktığı mektup tek sözcükten ibaretti. Manyak. Daha sonra komşular yazarın evdeki eşyaları küçük parçalara böldüğünü duydular. Ama gazetede yayımlanan maceralarından adamın dilinin biri olduğunu bildiklerinden karışmadılar. Tırtıl evdeki bütün eşyaları kırdıktan sonra eline mutfak bıçağını alıp bir taksiye atladı ve Bir Şey gazetesine giderek Fıkraların yazarı muhabirin odasına daldı.
"Haydut!" diye kükredi Tırtıl. Sesi acayipti ve elindeki bıçağı sağa sola savuruyordu. "Sen böyle mi özür dilersin?"
"Ben mi özür dileyecektim?" dedi gazeteci yerinden kalkarak. "Bunu hiç düşünmedim doğrusu. Yani kopardığın reklam için ben özür dileyecektim ha? Bana baksana sen. O kuru mektubunu canlı, nükteli bir yazıya dönüştürdüğüm için bana teşekkür edeceğine karşıma geçip bir de hesap mı soruyorsun? Koy o bıçağı bir kenara Tırtıl, yoksa merdiveni boylarsın." Yazar bıçağı bıraktı. Aslında bu gibi işlerde büyük tecrübesi yoktu. "Ben," diye fısıldadı yazar, "ben papağan ile ilgili hiçbir şey yazmadım."
"Olabilir, biz mektubuna üslup kattık. Her türlü malzeme gazetenin genel özelliklerine uygun duruma getirilir. Bu gazete senin malın değil, her istediğini basasın. Söyle, benden istediğin nedir?"
"Bir yalanlama," dedi Tırtıl, sessizce ağlıyordu. "Küçük bir yanlışlığın tamiri, şaka etmiyorum. Kayınvalidem 2 haftadır benle konuşmuyor." Fıkraları yazan muhabir aslında iyi bir adamdı, anlaşmazlıklardan hoşlanmazdı. "Peki," dedi, "tirajımızın yüksek olması okuyucularımızın, yayımladığımız haberlerin sağlam kaynaklarına duydukları güvene dayanmakla birlikte bu özel durum karşısında kurallardan biraz ayrılacağız. Müthiş bir düzeltme yayınlayacağım. Pek tabii nükteli, şık bir şey olacak."
"Hayır, nükteli olmasın, şık olmasın," diye haykırarak muhabirin ayaklarına kapandı.
Ziegler adamı kaldırıp dışarı çıkardı, sonra odasına döndü.
köpekler diye geçirdi içinden. Biraz reklam için bıçak çekiyorlar.
Düzeltme yazısı 3 gün sonra kaynana dargın başlığı altında çıktı. Yazı ile birlikte tırtılın bir şeyin arşivinin derinliklerinden bir resmi de basılmıştı. Azıcık bulanık olan resim Polonya sirkinin küçük lokantasında 9 yıl önce yazar sandviç yediği bir sırada öksürürken çekilmişti. Geçenlerde eseri sahneden indirilen tırtıl oldukça fazla olan boş zamanlarını Keysarya'daki golf sahasında geçiriyor deniliyordu şık yazıda. Gelecek vaat eden yazar muhabirimize verdiği demeçte gazetemizde çok sevdiği kayınvalidesi hakkında yayımlanan bazı abartılmış fıkralar konusunda duyduğu üzüntüyü belirtti.
Bu işin şakaya gelir yanı yok, bir haftadır benle konuşmuyor. Çok kızmışa benziyor. Kızmakta söz mü? Öfkesinden çenesi kilitlendi, dudaklarını oynatamıyor. Allah'ım ya Rabbim, doktor ne diyor?
Doktor mu? Dudaklarında o ünlü gülümsemesi vardı. Hemen gelip bakmak istedi. Ben de gel dedim ama 2 hafta sonra.
Bu sözleri söyledikten sonra yazar çevik bir hareketle golf topuna vurdu. Top havayı neşeli bir ıslıkla yarıp gitti.
Birinci taş evin camını kırdığında vakit öğleye geliyordu. Ama tırtıl gösteriler tam olarak başlamadan önce evden kaçmayı başardı. Sırtını duvara dayamış sokakta ilerlerken akşama doğru güneyde uzak bir kalkınma bölgesine varacağını umuyordu. Fakat tam otobüse bineceği sırada kayınvalidesi yakaladı ve şemsiyesini kafasına indirmeye başladı. Hastanede doktorlar onunla konuşmak istediler.
Golf? Keysarya? Çenesi kilitlendi? Daha neler?
Ama onu sarhoşlar bölümüne alarak gerektiği gibi tedavi ettiler. Tırtıl her yanı sarılı, utançtan yerin dibinde Tanrı'ya dua ediyordu.
Göklerdeki Tanrım, fıkralara nasıl son versek, nasıl?
O anda göklerin derinliklerinden bir melek indi. Elinde demokrasinin kılıcı, başında basın özgürlüğünün tacı vardı. Melek gelecek vaat eden yazarın başucuna dikilerek, ''Faturayı yolla'' dedi.
Sayın Bir Şey Gazetesi, saygıdeğer beyefendi, gazetenizin son 3 sayısında kalemimin eseri olan 3 fıkra yayımladınız. Fıkralar sırasıyla şunlardır. 1. Zongspitz ve cenaze. 2. Papağan niçin sustu. 3. Kilitlenme olayı. Bu yazıların telif ücretlerini en kısa zamanda adresime postalamanızı rica ederim.
O gün bugündür ne fıkra ne de bir şey.
Bir devalüasyon nasıl yapılır veya kim güvenir hükümete? 1.
Eşkol, sayın hükümet üyeleri, artık dayanamayacağım. Paranın devalüa edileceği konusunda dedikodular yeniden yaygınlaştı.
Sapir, asi millet.
Eşkol, herkes gene deliler gibi parasını mala yatırmaya başladı. Bütün millet dükkanlara doluşuyor. Biz de elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Geçen hafta halkı yatıştırmak amacıyla yayınladığımız bildiri üzerine herkes bankalardan para çekmeye başladı.
Aren, müesseselere güven kalmadı mı dersiniz?
Eşkol, kalmadı. Çok iyi hatırlıyorum, geçen devalüasyondan önce de defalarca devalüasyon yapmayacağımızı ilan etmiştim ama boşuna. Kimsenin dinlediği yok, panikten hoşlanıyorlar sanki.
Sapir, asi millet.
Sayın Abba Eban, Başbakan Yardımcısı. Geceniz hayırlı olsun. Üzerinde önemli durulması gereken ve cevabı sarih bir şekilde verilmesi lazım olan soru benim noktayı nazarımda şudur. Burada bahsi geçen mesele memleketimizin hür iktisadi hayatının sıhhate ulaşması bakımından ne derece mühimdir?
Almogi, tabii evet tamam, devalüasyon olacak mı, asıl ondan bahsedin.
Eşkol, ne demek devalüasyon olacak mı? Yahu olmayacağını söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
Almogi, tamam anlıyorum ama şimdi aramızda yabancı yok.
Eşkol, devalüasyon olmayacak.
Almogi, sapir de söylesin.
Sapir, olmayacak.
Almogi, eve telefon edebilir miyim?
Eşkol, Burada bir yere kıpırdamayacaksın. Arkadaşlar, birbirimize inanmazsak halktan bize güvenmesini nasıl isteyebiliriz?
Aren, doğru, bu nokta üzerinde durmalıyız. Çoktandır bu meseleyi istiyordum.
Sabir, her şeyden önce daha büyük zararlara yol açmadan milleti yatıştırmalıyız.
Eşkol, iyi ama nasıl yapacağız bunu? Bize inanmıyorlar, anlamıyor musun? İnanmıyorlar.
Aren, Levi, Allah aşkına doğru söyle, devalüasyon olacak mı?
Eşkol, bana bak, beni deli etme, tamam mı? Seçimlerden önce devalüasyon yapılır mı be?
Aren, doğru, kanımca bu ileri sürebileceğimiz en inandırıcı sebep. Parti liderleri bir basın toplantısı düzenlemeli ve törenle şu açıklamayı yapmalı. Baylar, bir yıl sonra millet meclisi seçimleri yapılacak. Başka derdimiz yokmuş gibi bir de devalüasyon mu yapalım?
Sapir, inanmayacaklar. Diyecekler ki daha önlerinde bir yıl varsa onları tanıdığımız kadarıyla bu haydutlar 3 gün içinde bir devalüasyon yapmanın yolunu bulurlar.
Eşkol, akla yakın. Peki ne yapalım?
Sayın Abba Eban, Başbakan Yardımcısı. Naçiz kanaatim şudur ki...
Almogi, doğru konuş.
Sayın Abba Eban, Başbakan Yardımcısı. Naçiz kanaatim şudur ki, meseleyi hukuki cihetinden mütalaa edip paranın devalüve edilmesinin yasaklanması hakkında fiskal bir kanun çıkartma yoluna gidilmelidir.
Sapir, olmaz, böyle bir kanun çıkartırsak hiçbir zaman devalüasyon yapamayız.
Sason, ne zaman yapıyoruz devalüasyonu?
Eşkol, yapmayacağız. Devalüasyon istemiyoruz ya, istemiyoruz. Dün gazetecilere söyledim. Eğer devalüasyon yaparsam bundan böyle adım salak olsun.
Almogi, Levi salak, Levi ise eşkol, salak, eşkol, Levi.
Eşkol, Almogi, neler mırıldanıyorsun orada?
Almogi, hiç karım alışverişe çıkmadan telefon etmek istiyordum.
Eşkol, halkı yatıştırmanın yolunu bulmadan buradan bir yere gidemezsin.
Aren, bence herkesin önünde devalüasyon olmayacağına dair törenle yemin edecek bir halk komisyonu kurmalıyız. Komisyon üyeleri arasında Genelkurmay Başkanı ile Cumhuriyet Savcısı da bulunsun.
Sapir, kendilerine resmen başvurduk.
Aren,
Sapir, o günden beri onları kodunsa bul, bazıları geziyorlar.
Almogi, telefon edebilir miyim? Eşkol, hayır, bıktım artık. Bu memlekette kimse kimseye inanmıyor ya.
Aren, Ben Gurion ile Pinhas Lavon'u paranın değeri düşmeyeceği hususunda ortak bir demeç vermeye razı etsek?
Eşkol, olmaz, araları iyi değil.
Sason, neden?
Sapir, hani o mesele var ya, ben siyasi ağırlığı olan yabancı bir şahsiyete başvuralım diyorum.
Eşkol, güzel fikir. Başkan De Gaulle bize son gelip çatana dek sen de bizimle birlikte kolektif sorumluluk altındasın.
Sayın Abba Eban, Başbakan Yardımcısı.
İddiam şu ki kıymetli arkadaşlarım, milletimiz hükümet etme mesuliyetini omuzlarında taşıyanlara hala itimat etmektedir. Hükümet azaları koyu renkli elbise giyip Ramat Gan stadında toplansınlar. Milli bayrağımız altında ve milli marşımız eşliğinde topluca devalüasyon olmayacağına dair yemin etsinler.
Sabir, inanmazlar.
Eşkol, tabii inanmazlar. Hay Allah, ne yapsak?
Sabir, devalüasyon yapalım.
Eşkol, öyle olsun, genel istek üzerine.
Not, bu hikayede adları geçen kişiler Levi Eşkol'ün başbakanlığı sırasında İsrail hükümeti üyeleriydi. Zamanın başbakan yardımcısı Abba Eban aşırı ağdalı bir dil kullanması ile tanınmıştır. Gene hikayede adları geçen Ben Gurion, İsrail devletinin kurucusu ve Lavin, Ben Gurion hükümeti sırasında anlaşmazlığa düşmüşlerdi.
Uzun vadeli borç. Paintoh Bankası Limited şirketinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Bay Paintoh, "Anladığım kadarıyla beyefendi mali durumunu düzeltmek amacıyla kredi istemektedir," dedi. "Kuruluşumuza başvurduğu için beyefendiye teşekkür ederiz. İstedikleri krediyi sağlamak için çaba harcamaktan kaçınmayacağımızı özellikle belirtmek isterim." Konuşmamız başından beri bu saygıdeğer tonda sürüyordu. Eski bankacının bana ve sorunlarımıza zevkle döşenmiş yazıhanesine girdiğim andan itibaren yakın ilgi gösteriyordu. Bununla birlikte konuşmamızın asıl önemli olan bu aşamasına gelmemiz 2 saatimizi almıştı. Paintoh başta meselenin ahlaki ve insancıl yanı üzerinde durdu. Vatandaşın, yani benim, balkonunu oda haline sokmak için ek sermayeye ihtiyacı vardı. Mali çevrelerde önemli bir yeri olan bu kuruluşa da onun yardımına koşmak, ona kapılarını açmak kalıyordu.
''Biz sadece para işleriyle uğraşmayız.'' diye açıkladı Bay Paintoh. ''İlkelerimiz de vardır. Kredi sözcüğü Latince'de kredi inanmak anlamına gelir.'' Kuruluşumuz karşılıklı güven ilkesini ön planda tutar. Beyefendinin alacağı kredinin yapıcı amaçlara, ailesinin ve evinin bir düzene girmesi amacına hizmet edeceğini bilmemiz bizim için her şeyden çok önemlidir. Şahsımın, kuruluşumuzun bütün mensuplarının, idarenin ve personelin en iyi dileklerini lütfen kabul buyurunuz.
Yumuşak deri koltuklarından kalkıp el sıkıştık. Hayatımda bu denli sıcak bir ilgiyle karşılaşmamıştım. Bay Paintoh'un boğazında bir şeyler düğümlenir gibi oldu.
Efendim, ne gibi bir meblağ söz konusudur?
6.000.
Kuruş mu?
Hayır, lira.
Nasıl?
Balkonun oda haline getirilmesi 3.000. Belediyenin alacağı ceza 1.000. Sonra bir de televizyon almak istiyoruz.
Anladım, dedi Bay Paintoh ve kağıt kalem alıp bir şeyler hesaplamaya başladı. Beyefendinin aklına sakın kendisine güvenmediğimiz gelmesin. Ama şöyle bir durum var. Bu denli büyük bir meblağı piyasadan çekebilmemiz için belediye kanunları uyarınca uygun kefiller istememiz gerekiyor.
Var, dedim, Sanayiciler Birliği, Otobüs Kooperatifi, Bay Sheraton.
Acaba kayınçonuz, kaynanız ve kaynatanız da imzalarlar mı?
Pek tabii.
Beyefendinin bu krediye ne zaman ihtiyacı olacak?
Şimdi.
Şimdi mi?
Bay Paintoh hafiften sarardı, izin istedi ve yardımcılarına danışmak üzere odadan çıktı. Yarım saat sonra cana yakın yüzünde mutlu fakat sinirlice bir gülümseme ile döndü.
Sorması ayıp, beyefendinin evi daha önce ipotekli miydi?
Hayır, değildi. Yaşlı bankacı derin bir nefes aldı.
Tanrı'ya şükür. Taksitlere gelince her ay ödenecek miktar için imzalı bir bono isteyeceğiz.
Pek tabii, pek tabii. Bay Paintoh söz konusu krediyi ne kadar zaman içinde ödeyebileceğim konusu ile de ilgilendi.
5 yıl içinde ödenmesi kaydı ile 6.000 liralık kredi için ayda 100 lira tahsil ederiz. Çok mu olur?
Tabii ki çok.
O zaman beyefendi daha uzun vadeli bir kredi alsınlar. Aylık taksit yalnız 50 lira, vade 10 yıl.
Neden 20 olmasın? Bay Paintoh her zamanki cana yakınlığıyla başını salladı.
Uzun vadeli krediler böyle enflasyon devrelerinde iyi bir yatırımdır.
Sesi hafiften iğneleyici bir tonda çıkıyordu.
Ancak biz her şeyden önce müşterilerimizin çıkarlarını gözettiğimizden sayın beyefendinin dikkatini ipotek çevrelerinde olağan sayılan yılda %10 oranındaki faiz üzerine çekmek istiyorum.
Yani... Bay Paintoh faiz cetvelini eline alarak gerekli bilgiyi verdi.
6.000 lira ve 5 yıl süre için beyefendi 1.500 lira ödeyecek. 10 yıl için faiz miktarı 3.000 lira olur.
Oy, diye haykırdım, bu aylık takside büyük bir yük getirir.
Katiyen, diye karşı çıktı Bay Paintoh. Müşterilerimizin aylık taksitlerini ağırlaştırmak ilkelerimize aykırıdır. Kredi dünyasında olağan sayılan yollardan hareket ederiz biz. Kuruluşumuz faizi kredi verildiği anda, yani hemen başta toplu olarak tahsil eder. Böylelikle müşterilerimiz bize hiç faiz ödemez.
Akla oldukça yakın. Adam gelip 10 yılda ödemek üzere 6.000 lira kredi alıyor, faizi hemen aldığı meblağ üzerinden kesiliyor ve eline yalnız 3.000 lira geçiyor. Buna karşılık borcunu ayda 50 lira vererek 10 yılda ödüyor. Hatta 20 yıllığını alırsa aylık taksit yarıya iniyor. Bay Paintoh'a alacağım krediyi 20 yılda ödemek istediğimi belirttim. O da
parolamız azami hizmet diyerek faiz cetveline bir göz attı. 6.000 liranın 20 yıl için faizi 6.000 lira olur. Ama bu kez aylık taksit sadece 25 lira.
Bir hesap yaptım. 6.000 liralık kredinin 6.000 lira tutan faizini başında kesecekler. Yani parayı hiç görmeyeceğim. Buna karşılık ayda 25 lira dünyanın sonu değil. Üstelik enflasyonun cirit attığı bir devirde.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu adamların 20 yıl vadeyle kredi vermeleri delilikten başka bir şey değil. 20 yıl sonra paranın değeri ne olur? Allah bilir değil mi ya? Uzun vadeli kredi. İşte günümüzde en geçerli iş. Gittikçe heyecanlanıyordum. Dinle bak Peyntoh diye kükredim. Bana 30 yıl vadeli kredi ver. Beyefendi nasıl isterlerse deyip başını sallayarak cetvele baktı. Ödeyecekleri taksit 16,5 liraya iner ki bu da sözü dahi edilmeyecek kadar önemsiz bir meblağ.
30 yıl vadeli 6.000 lira kredinin %10 oranındaki faizi ceman 9.000 lira oluyor. Başka bir deyişle 3.000 lira farklı borçlanıyorum. Çek defterimi çıkarıp pullu makbuz karşılığı 3.000 lira ödedim. Sonra 16,5 liralık aylık taksitler için 360 tane bono imzaladım ve dairemin ipotek kağıtlarını doldurdum. Kefiller yarın gelip belgeleri imzalayacaklar. Uzun vadeli kredi. Müthiş bir kazanç kaynağı bu. Eşim aslında almışken 50 yıl vadeyle almama taraftardı. Bu suretle ayda yalnız 10 lira ödeyecektik.
Çok akıllısın diye alay ettim. Söylesene bakalım, başta ödenmesi gereken 9.000 lira faiz parasını nereden bulacaktım?
Ne olacak dedi, şimdi uzun vadeli kredi alınabiliyor.
Ah şu kadınlar...